İyi günler sevgili izleyiciler. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı Hazreti Ayşe Validemizi konuşacağız. Ebubekir Efendimizin kızı Hazreti Ayşe Validemiz, annesi Ümmü Ruman'dır. Babası Ebubekir Efendimiz kendisi hiç şirke bulaşmamış, putlara tapmamış, tertemiz. Şirkten, çirkinlikten uzak bir insandır. Kendisi Hanif dinine mensuptur. Annesi de yine ilk Müslüman olanlardandır. Böyle olduğu için bu ev hiç putlara tapılmadığı için, şirk küfür hiç içerisine girmediği için Ayşe validemiz de pırıl pırıl iman nurlarının bulunduğu bir mekanda, bir evde, bir hanede büyümüştür. Ebu Bekir Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sürekli birlikte olması, gelen vahiyleri taze taze ondan dinlemesi ve evine getirmesi, onları anlatması, Ümmü Ruman'ın da ilk Müslümanlardan olması hasebiyle Ayşe validemiz farkında olmadığı bir el tarafından tertemiz bir şekilde aşama aşama alemlerin en yücesine, en güzel efendisine eş olmaya hazırlanıyordu. Annesi ve babası onu çok itinayla yetiştiriyorlar, ona çok önem veriyorlardı. Oyuncaklarını annesi kendisi yapardı Ayşe validemizin. O yüzden bezden bebekleri vardı, kanatlı atları vardı. O çok çocukluğu çok güzeldi, çok şirin bir bebekti. Gözleri diyor irice, yanakları gonca gibi ve bakışları da bakışlarından zekalar parlayan, zeka fışkıran bir bakışları vardı Ayşe validemizin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hatice validemizin vefatından sonra o hüzün yılında Cebrail Aleyhisselam Ayşe validemizin suretini gösterip "Ya Muhammed, senin Hatice'den sonra hüznünü ve yalnızlığını giderecek olan ve sana hanım olacak olan kız budur" diye suretini göstermişti. Bu yüzden de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidip Ümmü Ruman'a, yani Ayşe validemizin annesine, "Ayşe'ye çok iyi bakmanızı istiyorum" diye tembihte bulunmuştur. Ümmü Ruman zeki bir kadındı. Bu sözün altında mutlaka önemli bir hikmetin olduğunu biliyordu. O yüzden kızına çok ihtimam gösteriyor, onu çok iyi yetiştirmeye çalışıyordu. Fakat günlerden bir gün Ayşe validemizi daha küçükken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapının önünde iki büklüm olmuş ağlar bir vaziyette görür. Sonra ona sorar niçin ağlıyorsun diye. O da annemden dolayı ağlıyorum der. Demek ki annesinin istemediği bir şeyi yaptı, bir sebeple ağlıyor. Sonra Resulullah Efendimiz gider Ümmü Ruman'a der ki ben size Ayşe'ye iyi davranmanızı söylememiş miydim? O günden sonra bir daha Ayşe validemiz hiçbir şekilde üzülmez ve çok özenle yetiştirilir. Bilmedikleri bir sebeple o yüce nebiye özenle yetiştirirler kendileri. Evet, Ayşe validemizin Efendimizle evlenmesine aracılık eden Havle binti Hakim gelir, aracılık eder. Hazreti Ümmü Ruman'la konuşur önce. Ebu Bekir Efendimiz evde olmadığı için bir şey söyleyemez Ümmü Ruman. Onun gelmesini bekler. Ebu Bekir Efendimiz geldiği zaman da ortada bir problem vardır aslında bu nişanın veya evliliğin gerçekleşebilmesi için. Çünkü Ayşe validemiz daha önce başka birisine sözlenmiştir veya nişanlanmıştır. O da müşriklerden birisi Mukim bin Adi'nin oğlu Cübeyr'e nişanlanmış. Ebu Bekir Efendimiz şimdiye kadar hiç sözünden dönen bir insan değildir. Bu problemi nasıl çözeceğim diye düşünürken bir şekilde konuşmak için evlerine gider onların. Ve evlerine gittiği zaman içeriye girer girmez anne, Cübeyr'in annesi hemen ayağa kalkar der ki "Ey Ebu Bekir, kızını oğlumla evlendirip oğlumu da dininden döndürmeyi düşünüyorsan bunu unut, buna müsaade etmeyiz" der. Böyle bir çıkışla karşılaşmayı beklemiyordu tabii Ebu Bekir Efendimiz. Döner, eşine bakar, hanımın eşine bakar. O da aynı şekilde hanımının söylediklerine katılır. Ve böylelikle burada bu nişanda bozulmuş olur. Yani Cenab-ı Hak Ebu Bekir Efendimiz'e sözünden dönmeyi nasip etmemiştir. Karşı tarafın müdahalesiyle, karşı tarafın isteğiyle bu nişan orada bitirilmiştir. Ve Ayşe validemize ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talebine cevap verilir ve nişanları Mekke'de gerçekleşir. Bu olaydan da anlıyoruz ki Ayşe validemizin yaşı küçük olmasına rağmen hem biyolojik olarak hem de psikolojik olarak evliliğe hazırdı. Çünkü daha önce başka birisiyle nişanlanmıştı. Eğer hazır olmasaydı bu nişan da önceki nişan da gerçekleşmezdi. Biyolojik olarak da o dönemde 8-9 yaşlarında buluğ çağına eriyordu kızlar ve çevresindeki bütün kızlar aynı şekildeydi. O yaşlarda evleniyorlardı. Yani o dönemin adetlerine göre, yaşayışına göre, kültürüne göre o yaşlarda bir kızın nişanlanması veya evlenmesi hiç yadırganacak bir şey değildi. Zaten öyle olsaydı mutlaka müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu evlilikten dolayı itham ederler, onu zor durumda bırakırlardı. Fakat bu evliliğe söyleyebildikleri hiçbir şey olmamıştır. Mekke'de nişanlanırlar ve 3 sene sonra Medine'de evlenir Efendimiz Hazreti Ayşe validemizle. Medine'de evliliğinden önce tabii ki arada hicret dönemi yaşanır. Efendimiz en yakın arkadaşı Ebubekir Efendimiz de hicret eder. Arkada Ayşe validemiz annesi ve kardeşleriyle birlikte kalır. Onların hicretinden sonra kardeşi Abdullah da ailesini toplar ve Medine'ye götürür. Beraber hicret ederler. Medine'ye gittikleri zaman oradaki havanın değişikliğinden dolayı Hazreti Ebubekir Efendimiz de Ayşe validemiz de hasta olurlar. Hastalıkları geçer, iyileşirler. İyileşmesine rağmen validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz evlilik için bir adım atmamıştır. Ebubekir Efendimiz de bunu merak eder, neden acaba diye ve gider Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah neden Ayşe ile hala evlenmiyorsunuz diye sorar. Efendimiz de mehir parasının olmadığını söyler, onu ayarlayamadığı için düğün yapamadığını söyler. Bunun üzerine o büyük insan, şefkatli baba orada güzel bir iş yapar, yine bir babalık yapar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendi kızının mehir parasını borç olarak verir. Ve böylelikle bu düğün Medine'de Şevval ayında gerçekleşir. Şevval ayında olması da aslında önemlidir. Nişanları da Şevval ayında olmuştur. Çünkü daha önceleri Şevval ayı o ayda veba salgını olduğu için uğursuz sayılırdı. Dolayısıyla o ayda düğün yapılmaz, nişan yapılmazdı. Bu evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte ayların uğursuzluğu da ortadan kalkmış oluyor. Böyle bir batıl inanışı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi yıkmış oluyordu. İşte Ayşe validemiz, o pak, temiz annemiz, o nadide, pakize annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem bir eş olarak hem de ona bir öğrenci olarak saadethanesine giriyordu. Bu zeki insan, bu güzel insan yaşadığı hayatıyla, İslam'a yaptığı hizmetleriyle sadece bir peygambere eş olabileceğini göstermiştir. Öyle mualla, öyle güzel mevkilere sahiptir ki ancak bir peygambere eş olabilirdi Ayşe validemiz. Kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ilmi çok güzel almış, çok güzel öğrenmiş, zekası çok açık ve aile içerisindeki mahremiyete dair hükümlerin bütün insanlığa bildirilebilmesi için böyle genç yaşta zeki bir insana ihtiyaç vardı peygamber hanesinde. Aynı zamanda şimdiye kadar ulaşmış olan dini hükümlerin birçoğunun da kendisinden bize nakledildiğini görüyoruz. Çünkü o özel bir şekilde yetişmişti, yetiştirilmişti. O hücresi de, odası da, onun kapısı Mescid-i Nebevi'ye açılıyordu. Dolayısıyla mescitte yapılan sohbetleri dinliyor. Onlardan anlayamadığı bir şey olduğu zaman da hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor ve onların cevabını alıyordu. Kendisi hiçbir şekilde çirkinliğin, iffetsizliğin girmediği bir hanede büyümüş. Yine iffet peygamberine bir eş olmaya hak kazanmış ve onunla şereflendirilmişti. İlmi Efendimizle birlikte olması, zekasının çok açık olması, yaşının küçük olması ve öğrenmeye çok meyal olmasından dolayı ilmi çok fazla gelişmişti Ayşe validemizin. O yüzden kendisine müçtehide denilir İslam alemi içerisinde. Fetva veren bir makamdı. Kendisine problemler olduğu zaman mutlaka sorulur. Ondan cevaplar alınırdı. Ebu Musa el-Eş'ari öyle diyor. Biz bir mevzuda eğer tereddüt etsek, onu gelip Hazreti Ayşe'ye sorsak, onun yanında mutlaka çok derin bir bilgiyle karşılaşırdık diyor. Yine İmam-ı Zühri diyor ki, bütün kadınların ilimleri toplansa, Efendimizin diğer hanımlarının da ilmi toplansa, Hazreti Ayşe'nin ilmi onlardan daha fazla gelir. Kendisi 2210 tane hadis rivayet ederek en çok hadis rivayet edenler arasına girmiştir aynı zamanda ve birçok yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Bu öğrencilerinden 50'den fazlasını da hanımlar oluşturmaktadır. Öğrencilerinden bir tanesi de Ayşe binti Talha'dır. Ayşe validemizin bir nevi sekreterliğini yapar. Onun ona gelen hediyeleri, ona gelen mektupları değerlendirir, onlara cevap verirdi. Kendisine sorulan sorulara aydınlatıcı cevaplar verir. Abdullah İbni Ömer ve Ebu Hureyre arasında bir problem yaşanıyor bir konu hakkında. Gelip diyorlar ki o zaman Hazreti Ayşe'ye soralım. Geliyorlar ve diyorlar ki ya Ayşe, problem de şudur. Ebu Hureyre cenazenin arkasında yürümenin sevap olduğunu söylüyor. Diğeri de diyor ki hayır, cenazenin arkasında yürümek sevap değildir. Problemi Ayşe validemize aktarıyorlar. Kendisi de diyor ki evet, Ebu Hureyre doğrudur. Yani ihtilafa düşülen bir mevzuda mutlaka onun yanında herkesi tatmin edecek bir cevap bulunuyordu Ayşe validemizin. İşte Ayşe validemiz zekasının çokluğundan, ilme olan vukufiyetinden, İslam hizmetlerindeki ayrıcalığından, içtihada yatkınlığından dolayı diğer hanımları arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine biraz daha muhabbet ettiği, biraz daha kendisini öne aldığı hanımlarındandı Ayşe validemiz. Yine Amr bin As soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, en çok kimi seviyorsun diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ayşe'yi diyor. Peki erkekler içerisinden en çok kimi seviyorsun dediği zaman onun babasını diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu bildiği için Hazreti Ömer Efendimiz kızı Hafsa'ya şu tembihte bulunmuştur. Sakın Ayşe'yi kınama, sakın onunla bir problem yaşama çünkü mahcup olursun. Efendimizin onu daha çok sevdiğini biliyordu çünkü herkes bunu biliyordu. Yine bir gün Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendisini ne kadar sevdiğini sorar. Beni ne kadar seviyorsunuz ya Resulallah der. O da kör düğüm gibi der Efendimiz. Aradan zaman geçer. Bu zamanın üzerinden tekrar sorar Ayşe validemiz. Ya Resulallah, o düğüm ne halde diye, ne alemde? Yine aynısı, eskisi gibi, aynı halinde diye cevap verir Efendimiz. Ve bu şekilde gönlünü alır. Bu şekilde gönlü alınan bu güzel insan aslında kendisi çok iyi gönül almayı biliyordu. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakkabılarını onarıyordu diye anlatıyor Ayşe validemiz. Ben de ona ip büküyordum, yardımcı oluyordum diyor. Alnından damlayan terler dikkatimi çekti ve onlara daldım. Bütün terlerin hepsi damladıkça sanki etrafı aydınlatıyordu diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun dikkatli şekilde baktığını görünce ne oldu ya Ayşe diye sorar. Ayşe validemiz de der ki ya Resulallah, mübarek alnınızdan damlayan terlere bakıyorum. Şairin şiirinde aynen söylediği gibi diyor. Nedir diyor şair, ne söylüyor? Ayşe validemiz de şöyle diyor. Yüzüne baktığında yağmurlu havada ansızın parlayan şimşek gibidir. Efendimizin alnından damlayan terler. Bunu söyleyince Efendimiz çok memnun oluyor ve kalkıyor Ayşe validemizin iki gözünün arasından öpüyor. Sonra da Allah senin güzelliklerini arttırsın, seni daha da erdemli kılsın, beni sevindirdiğin gibi Allah da seni sevindirsin diyor Efendimiz. İşte Ayşe validemiz hem gönlü alınıyordu hem de kendisi gönül almayı çok iyi biliyordu. Böyle güzel bir insandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun gönlünü etmek için Habeşilerin kalkan mızrak oyunlarını izletmiştir. Yoruluncaya kadar onun yanında durmuş, Efendimizin omzuna yaslanmış Ayşe validemiz ve o oyunları izletmiştir. Yine onunla yarışlar tertip eder Efendimiz, birlikte yarışırlar. İlk yarışta Ayşe validemiz geçer, ikincisinde ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarışı kazanır diyor. Ayşe validemiz biraz şişmanladığı için diyor yarışı kaybetmişti ve Efendimiz bu birincisine bedeldir dedi Ayşe validemize. Bu şekilde onun, bu müçtehide hanımın, müçtehide olarak yetiştirilen, İslam tarihinde kabiliyetlerini hanımlar içerisinde en güzel bir şekilde inkişaf ettirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize birçok önemli bilginin aktarılmasına sebep olan bu büyük pakize annemize Efendimiz de bu şekilde önem veriyor, kıymet veriyor. O da bu kıymeti bir hakkın dine hizmet olarak geriye döndürerek kendisine gösterilen önemi boşa çıkarmıyordu mübarek annemiz. Ve bu mübarek annemizin İslam dinine hizmetleri çok olduğu gibi ayetler inmesine de vesile olmuştur. Bir hadise yaşanıyor, bir yolculuk dönüşünde Ayşe validemiz ihtiyacını karşılamak için çıkıyor, kervandan ayrılıyor. Fakat bakıyor ki geriye döndüğünde gerdanlığını kaybettiğini fark ediyor. Onu aramak için tekrar dolaşıyor. Efendimiz de bütün orduya aynı zamanda aratıyor onun gerdanlığını. Fakat gün ağarmak üzere gerdanlık bulunamıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ebu Bekir de acele ediyorlar. Hatta Ebu Bekir Efendimiz kızıyor. Neden diyor, ordu abdest alması lazım, su yok, sen niye gerdanlık arıyorsun diye. Daha sonra bir müddet vakit geçiyor ve Cenab-ı Hak Maide suresi 6. ayet-i kerimeyi indiriyor, teyemmüm ayetini. Yani gerdanlık bahane oluyor, sonra devenin altından çıkıyor bu gerdanlık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek eşine Cenab-ı Hak bir ayetin inmesini bu şekilde vesile kılıyor. Onun hayatındaki daha güzel olaylarda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Selamların en güzeli, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kendisinden Sıddık'ın kızı Sıddık'a, Allah Resulü'nün sevgili, Allah'ın sevgilisinin sevgilisi diye hadis rivayet edilen Ayşe validemiz çok hassas bir mizaca sahipti. Kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir gün dedi ki, ya Ayşe, ben senin bana kızgın olduğunu, kırgın olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorsun ya Resulallah diye sorunca, çünkü sen bana kırgın olduğun zaman İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diye konuşmaya başlıyorsun. Eğer bana kırgın olmazsan o zaman Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diye konuşmaya başlıyorsun der. Bunu duyunca Ayşe validemiz, ya Resulallah vallahi ben kızdığım zaman sizin sadece isminizi dilimden uzak tutarım ama sevginiz her zaman gönlümdedir diye cevap verir. İşte böyle cevaplar veren bu güzel insan da sevilmeyi en güzel bir şekilde hak ediyor Ayşe validemiz. Bizim de ona ruhumuz, canlarımız feda olsun. Evet, bu hassas mizaca sahip insan, güzel insan Ayşe validemizin oyuncakları da hala evindeydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk dönüşünde rüzgarın kaldırdığı bir örtünün altından o oyuncakları gördü. Bunları görünce Ayşe validemize sordu, bunlar nedir ya Ayşe diye. Bezden bebeklerini gösterdi, bunlar benim kızlarım diye cevap verdi Ayşe validemiz. Atı, kanatlı bir atı vardı, o at nedir diye sorunca o da, bilmez misin ya Resulallah, Hazreti Süleyman'ın kanatlı atları vardı, bu da onlardan diye cevap verince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dişleri görünecek kadar çok tebessüm etmiştir. Bu cevap çok hoşuna gitmiştir. İşte bu güzel insan, bu nazik insan, pakize insan Ayşe validemiz, kendisi çok cömert, vermeyi çok seven bir insandı. Hatta o derece veriyor ki bir gün oruçluyken tam iftar etme zamanında kapı çalınıyor ve kapıda kendisinden bir şeyler isteyen fakir insanı görünce elindeki tek yiyeceği, ekmeğini ona veriyor. Kendisi de o şekilde iftar etmek zorunda kalıyordu. Yine Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer Efendimiz annelerimize maaş bağlamıştır. Ayşe validemize biraz daha fazla vermek ister. Fakat Ayşe validemiz bunu kabul etmez. Diğerleri ne kadar alıyorsa o kadar alır. Fazlasını hiçbir zaman kabul etmez. Kendisi bir gün elinde bir tek hurması vardır. O hurmayı da kapıya gelen bir kadına, iki çocuklu bir kadına paylaştırır. Kızlarına vermesi için iki kızı olan bir kadına verir. Yine elinde hiçbir şey kalmaz. Hatta günlerce evinde, ocağında ateş yanmazdı Ayşe validemizin. Kendisine sorarlar, ya Ayşe, yağınız olmaz mıydı diye. Ayşe validemiz de der ki, eğer yağı bulsaydık onu yakmak için kullanmazdık, mutlaka yerdik diye cevap verir. Böyle kendi ailesinde hiç sıkıntı görmemiş. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşiyken ciddi maddi sıkıntılarla karşılaşmış ama bunlardan hiçbir zaman şikayet etmemiştir. Hiçbir zaman bir Efendimiz'i üzecek, bu konuda üzecek bir tavrı olmamıştır validemizin. O kadar cömert ki kendisi, yeğeni Abdullah diyor ki Hazreti Ayşe'nin ellerini bağlamak lazım ta ki çok veremesin. Bunu duyunca çok üzülüyor Ayşe validemiz ve uzun bir müddet kırgın kalıyor, konuşmuyor yeğeniyle. Daha sonra bir plan yapıyorlar ve onu barıştırıyorlar. Yemininden döndüğü için de 40 tane köle azat ederek o yeminin kefaretini veriyor Ayşe validemiz. Evet, cömertliğinde sadakayı çokça dağıtıyor ve dağıtırken de enteresan olan şey şudur. Paralara kokular sürüyor. Diyorlar ki, ya Ayşe, neden paraya koku sürüyorsun? Çünkü diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum. verilen sadakalar fakirin eline ulaşmadan önce Allah'a ulaşır. Ona ulaştığı zaman da güzel kokularla ulaşsın istiyorum. O yüzden kokular sürüyorum demiştir Ayşe validemiz. İşte bu güzel insan, nazik insan, güzel giyinen, güzel giyinmeyi seven, tesettürlü fakat zarif giyinen bir annemizdi. Kırmızı, siyah, turuncu renklerini giyer, bazen de ipek elbiseler giydiği olurdu. Bir gün bir elbise giymiş, üzerine bakarken babası gelir Ebu Bekir Efendimiz, der ki ya Ayşe neden üzerine bakıyorsun? O da elbisemi çok beğeniyorum babacığım, o yüzden bakıyorum der. Ebu Bekir Efendimiz de der ki fakat Allah sana bakmıyor. Neden babacığım deyince, çünkü Allah bir dünya nimetinden dolayı gururlanan kimse o nimeti, o süsü atmadıktan sonra ona bakmaz diye cevap verir Ebu Bekir Efendimiz. Bunun üzerine Ayşe validemiz hemen o elbiseyi başka birisine sadaka olarak verir. Kendisinin yine 5 dirhemlik bir elbisesi vardı. Çok güzel bir elbise olduğu için gelinlik kızlar onu alırlar ve onu ödünç olarak kullanırlardı, giyerlerdi. İşte bu güzel pakize annemiz aslında hiç üzülmeyecek, aslında hiç kırılmayacak bir insan, tertemiz bir ailede yetişmiş bir insan. Fakat bu mutlu günlerinin üzerine maalesef kara bulutların çöktüğü bir zaman dilimi olmuştur. O da hepimizin bildiği ifk hadisesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Müstalik kazasından dönerken bir yerde ordusuyla birlikte dinlenirler. Gece vaktidir ve Ayşe validemiz de bir ihtiyacını karşılamak için yavaşça hevdecinden çıkar. Kimse onu görmez. Zaten hava karanlıktır. Kendisi de zayıf cüsseli olduğu için, ses de çıkarmadığı için kimse onun çıkıp gittiğini fark etmez. İhtiyacını karşılar fakat çok sevdiği Yemen boncuklarından yapılmış gerdanlığını da kaybettiğini fark eder geriye dönerken ve tekrar onu aramak için biraz oyalanır. Geriye döndüğü zaman aslında orada oyalanırken ne kadar büyük bir hata işlediğinin farkına varacaktır. Çünkü kimse onun hevdecinde olmadığını fark etmemiştir ve kervan yola çıkmıştır. Kervanın olduğu yere gelince orada hiç kimsenin olmadığını görünce çok üzülür, ne yapacağını şaşırır. Fakat der herhalde benim olmadığımı fark edince buraya geri dönerler ve beni aramaya gelirler diye düşünür. Orada yorgun olduğu için kumların üzerine yatar ve uyuyakalır. Medine'ye doğru yol alır kervan. Sonra fark ederler ki Ayşe yok hevdecinde. Herkes birbirine sorar onu gördünüz mü diye, gören olmamıştır. Arkada ise ordudan kalanları, emanetleri, unutulan şeyleri toplamak için görevli bir sahabe efendimiz vardır. Geldiği zaman kervanın konakladığı yere, orada birisinin çarşafına bürünmüş bir şekilde yattığını görür. Bakar ki Hazreti Ayşe validemiz ve ona sadece şu şekilde seslenir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek seslenir ve uyarır Ayşe validemizi. Yanında bulunan fazladan bir deveye onu bindirir, kervanın arkasından götürür. Olay bu şekilde olmuştur. Fakat kervanın içerisindeki münafıklar boş durmazlar ve bir dedikodu yayılır etrafa. Bu dedikoduyu çıkaran da yine münafıkların başıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmeden önce orada emir olmayı bekleyen, Medine'nin başkanı olmayı bekleyen münafıkların başıdır bu dedikoduyu çıkaran. Bu dedikodu yayılır fakat Ayşe validemizin hiçbir şeyden haberi olmaz. Onların başına gelen belalar ümmet için sonra hayır olacak hükümlerin çıkmasına aslında vesiledir. İşte bu yüzden muhterem büyüğümüz şu şekilde ifade eder Ayşe validemizin başına gelen bu olayı. Küçük yaşta Efendimizin saadet hücresine girmiş, erkek olarak sadece onu tanımış, vahyin sağanak sağanak yağdığı bir hanede büyümüş, vahyin suyu ve havasıyla yoğrulmuş bir iffet abidesidir aslında Ayşe validemiz ve iffet onun yanağında, mübarek yanağında bir gül gibidir. Ama gel gör ki bu pak damene çamurlar atılmış ve ashab ızdırap içinde kalmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe validemizin ailesi, her birerleri bütün Müslümanlar ızdırap içinde kalmışlardır. Ve Ayşe validemiz bu olayı öğrendikten sonra hiçbir şey konuşmamış, sadece şöyle demiştir. Ben de Hazreti Yakup gibi diyorum ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş. Bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu anlattıklarınıza karşı yardımı sığınılacak olan sadece Allah'tır der ve Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkında vereceği hükmü beklemeye başlar. Neticede Cenab-ı Hak Nur suresinin 11. ve 22. ayetleri, 11 ve 22 arasındaki ayetlerini gönderir. Ayşe validemizin beraati de temizliği de bir kere daha Cenab-ı Hak tarafından tescil edilmiş olur. İşte bu hadiseden, bu ayetin müjdesiyle kurtulur bu ağırlıktan Ayşe validemiz. Kendisi de üstünlüklerini zikrederken bu maddeyi de zikredecektir. Yani diğer hanımlardan üstün olmasının sebebi nedir? Neden üstündür? Şöyle der Ayşe validemiz: benim beraatim Allah tarafından verilmiştir. Temiz olduğu, onun hiçbir suçunun olmadığı bizzat Allah tarafından bildirilmiştir. Bir başkası da, hanımlar arasında hem annesi hem de babası muhacir olan başka birisi yoktur. Üçüncüsü, benden başka bekar bir hanımla evlenmemiştir Resulullah Efendimiz der. Dördüncüsü ise vahyin Resulullah'ın evindeyken, Resulullah Ayşe validemizin evindeyken gelmiş olmasıdır. Ayşe validemiz Cebrail aleyhisselamı Dıhyetül Kelbi suretinde görmüştür. Efendimiz sonra ona onun Cebrail olduğunu ve kendisine selam ilettiğini de söylemiştir. Bir başka madde ise Efendimiz aleyhisselatü vesselamın der, benim evimdeyken, benim yanımdayken, ben de onun yanındayken hayata gözlerini kapatmış olması ve onun odasına gömülmüş olmasıdır Ayşe validemizi ayrıcalıklı kılan özelliklerden bir tanesi. Bir gün bu olay, Efendimizin vefatından önce bir rüya görür Ayşe validemiz. Rüyasında 3 tane ayın parçalanıp kendi hanesine düştüğünü görür. Rüyasını Ebu Bekir Efendimiz'e anlatır. Fakat Ebu Bekir Efendimiz yorum yapmaz. Efendimiz vefat edip de onun odasına gömülünce, İşte o parçalanan aylardan bir tanesi budur der ve bu şekilde tevil eder. Daha sonra o odaya Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de gömülmüştür. Hazreti Ömer Efendimiz vefat etmesine yakın Ayşe validemize aracı gönderip kendisinin o odaya gömülmek istediğini iletmiştir. Der ki Ayşe validemiz, aslında ben orayı kendime ayırmıştım fakat Ömer'i kendime tercih ediyorum der ve o odaya da Ömer Efendimiz gömülür. Dolayısıyla 3 tane ay parçası Ayşe validemizin odasına gömülmüştür. Şu enteresandır, Efendimiz vefat ettikten sonra Ayşe validemiz odada yaşamaya devam eder. Ebu Bekir Efendimiz de vefat eder, gömülür, yine hala odadadır. Ona küçük bir yer kalmıştır odada. Hazreti Ömer Efendimiz de vefat edip odaya gömülünce der ki Ayşe validemiz, artık rahat bir şekilde girip çıkamıyorum. Çünkü içeride Hazreti Ömer de var. Daha önce babası ve eşi vardı. O yüzden odaya rahat girip çıkabiliyor, kalabiliyordu. Ama Ömer Efendimiz de oraya defnedilince odaya der tesettürüme dikkat etmek zorunda kalıyorum. Rahat girip çıkamıyorum der bu büyük annemiz. Evet, bu büyük mücahide, bu büyük müçtehide kadın Ayşe validemiz aynı zamanda bir muhasebe kahramanıdır. Bir gün hıçkırıklarla ağladığını görür Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun ve der ki, ya Ayşe neden ağlıyorsun? Ya Resulallah, cehennemin ateşlerini hatırladım da o yüzden ağlıyorum. Acaba oralarda ailenizi de hatırlar mısınız der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da 3 yerde, yani amellerin tartıldığı, defterlerin dağıtıldığı ve sıratın geçildiği yerde kimsenin kimseyi hatırlamayacağını, herkesin kendi başına olacağını orada bildirmiştir. Ayşe validemize sürekli Efendimiz hakkında sorular sorulur. O nasıl bir insandı diye, ahlakı nasıldı diye sorar alimlerden Mesruk rahimehullah ve o der ki, sen Kur'an'ı okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Yine hanımlardan bir tanesi, ya Ayşe, Resulullah Efendimiz nasıl bir eşti diye sorar. O da der ki, sizin erkeklerinizden biri gibiydi fakat insanların en iyisi, en yumuşağı ve en güler yüzlüsüydü diye cevap verir Ayşe validemiz ona. Kendisinden Efendimiz'e dair birçok şeyi öğrendiğimiz Ayşe annemizin bazen baş ağrıları olur. Ağrısından dolayı da ciddi sıkıntılar çekerdi. Yine bir gün evine geldiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ayşe validemizin çok başının ağrıdığını görür. Ve ona der ki, çok başın ağrıdığını söyleyince, ey Ayşe, sen benden önce vefat etsen, ben de seni kendi ellerimle defnetsem der. Ayşe validemiz de, ya Resulallah, benim ölmemi mi istiyorsun der hemen. Bunun üzerine Efendimiz der ki, ey Ayşe, senin baş ağrın bir şey değildir, geçicidir. Esas benim başım ağrıyor ve benim ondan kurtuluşum yoktur diyerek vefat edeceğini haber verir. Ayşe validemize son günlerinde çok Efendimiz bitkin olunca Ebu Bekir'e haber götürmesini, kendisi yerine imamlığa geçmesini ister. Fakat validemiz der ki, ya Resulallah, benim babacığım çok yufka yüreklidir, ince seslidir, Kur'an okurken sesi titrer. O yüzden ona değil de bir başkasına bu vazifeyi verseniz der. Ama Efendimiz 3 defa tekrar edince mecburen Ebu Bekir Efendimiz imamete geçmesi için Ayşe Validemiz söylemek zorunda kalır. Kendisi der ki Ayşe Validemiz, aslında ben Resulullah'tan sonra onun yerine geçecek olan kimsenin insanlar tarafından sevilmeyeceğini düşündüğüm için, ona itiraz edileceğini düşündüğüm için babamın o mevkiye geçmesini istememiştim. O yüzden haber götürmek istememiştim der. Ama tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da kıramaz. Onun söylediğini yapar ve Efendimiz Ayşe Validemizin odasında göğsüne başını dayamış bir şekilde, Ayşe Validemizin göğsüne başını dayamış bir şekilde vefat eder. Onun vefatından sonra da Ayşe Validemizin dine birçok hizmetleri olmuştur ve onun en büyük hizmetleri, ilme olan katkısından sonra onu bir ordu komutanı olarak da görürüz aslında Cemal vakasında. Hazreti Osman'ın öldürenlerin yakalanması için, onu şehit edenlerin yakalanması için bir ordu toplar Ayşe Validemiz. Yanında Zübeyir bin Avvam, Hazreti Talha da vardır. Fakat o dönemde İslam ordusunun devleti de olduğu için, Hazreti Ali halife olduğu için bu vazife esas onun işidir. Fakat bu mübarek insanlar veli olmalarına rağmen burada bir içtihatta bulunmuşlar. Belki isabet etmedikleri bir içtihat olmuş ve Hazreti Osman'ın öldürenlerin yakalanması için bu ordunun başına geçip Cemal Vakası'nın gerçekleşmesine sebep olmuşlardır. Fakat hata ettiklerini fark ettikleri zamanda geriye dönmesini bilmişler ve Ayşe Validemiz ondan sonra bir daha hiçbir olaya, böyle bir hiçbir olaya karışmamıştır. Kendisi Muaviye döneminde, Muaviye devrinin son dönemlerinde Hicri 58'de Ramazan'ın 17. gecesinde 66 yaşındayken vefat etmiştir. Namazını Ebu Hureyre radıyallahu anh kıldırmış. Ashab-ı kiram da onun vefatından sonra Baki kabristanına defnedildikten sonra peygamberlik hareminin bir meşalesi daha söndü diyerek hüzünlerini ifade etmişlerdir. Cenab-ı Hak her birerlerimize bugünün Ayşeleri olmayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.